Ayrım 15 Dersim Dile Geldi Celal Yıldız Sayfa 140 Savaşın ve Sürgünün Çocuğu. Keko Ankara'ya özel bir iş için gitmişti ve eski dostları tarafından düğüne davet edilmişti. Ankara'da bir Dersimli'nin düğününde gece yarısına kadar kendi halkıyla birlikte davul zurna eşliğinde halay çeken ve yorgun düşen Hasan, o gece Dersim'den düğüne gelen iki hemşerisini evine götürmüştü. Misafirlerden biri 38'de savaşın dehşetini küçük bir çocuk olarak bizzat yaşayan Keko'ydu. Dersimli Keko'nun saçları, bıyığı, sakalları beyazlaşmasına rağmen çok güleç ve sevimli bir yüzü, düzgün bir teni vardı. Boylu boslu ve yakışıklıydı. Keko ile Hasan Tunceli'den ve aynı köydendi. Diğer misafiri ise bıyıkları siyah kalmasına rağmen sakalı kırçıllaşan orta boylu ve 50 yaşlarında bir öğretmendi. Ev sahibi Hasan 30 yaşlarında geniş omuzlu, iri yarı, kartal burunlu, kara kaşlı, kara gözlü tipik bir Dersimliydi. Kendisi bir fabrikada işçiydi. Karısı ve çocukları Tunceli'deki köylerine tatile gittikleri için o akşam düğüne yalnız gelmişti. Düğünden sonra gece yarısı eve geldiler ve yorgun oldukları için hemen uyudular. Keko Ağa sabah uyanınca ilk işi pencereyi açmak oldu. Ankara'nın sokaklarını seyre daldı. Hava kirli ve dumanlıydı. O yıllar kalitesiz, zehirli kömürlerin kullanıldığı en kötü yıllardı. Pencereden içeri giren Ankara'nın kirli, dumanlı, pis kokulu havasını hiç sevmedi Keko. Dersim'in köylerinde pencere açılınca içeriye tertemiz, mis gibi çiçek kokularının girdiğini düşündü. Diğer ikisi uyanınca Ankara'da havanın çok kötü olduğunu onlara da söyledi. Öğretmen, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, milyonlarca evde kullanılan kalitesiz ve zehirli kömürler havayı zehirliyor dedi. Ev sahibi mutfağa gitti, çay demledi. Buzdolabında ne varsa masaya indirdi. Kahvaltı masasında çaylar içilirken sohbet başladı. Keko amca, herhalde siz dünyaya geldiğinizde o bölgenin adı değişmemişti. Bölgenin adı Dersim'di ve siz herhalde Dersim doğumlusunuz dedi öğretmen. Evet, ben Dersim 1927 doğumluyum. Dersim 1938'de 13 yaşında bir çocuk olarak dağlara kaçtığım için ölümden kurtuldum diye cevap verdi ve devam etti. Siz yeni nesiller Dersim'in topraklarını veya büyüklüğünü bugünkü Tunceli'ye eşit sanırsınız. Eskiden merkezi Dersim iki nehrin Doğu ve Batı Fırat'ın arasındaydı ama etki alanı çok genişti Dersim'in. Koçgiri'den Erzincan'ın güneyine, Bingöl Varto'dan Keman Dağları'na kadar uzanan geniş bölge Dersim sayılırdı. Bu bölgeler aynı geleneklere, aynı kültüre sahipti. Gönülleriyle Dersim'e bağlıydılar ve büyük olaylara karşı eskiden bu bölgelerle birlikte hareket edilirdi. Bu bölgenin hem arazisi hem de nüfusu bugün adı Tunceli olan şehirden çok fazlaydı. Bugünkü Tunceli eski Dersim'in yarısı kadardır. Bugünkü Tunceli'yi Dersim diye adlandırmak, Dersim'i küçültmek olur. Hem toprak genişliği, hem siyasi etki, hem de idari yönetim açısından tarihi yanılgı olur. Dersim 38'de olup bitenleri çok merak eden öğretmen, 38 olaylarını bizzat yaşamış bir canlı tanıkla karşılaştığına çok sevindi. Dersim olaylarının içinde bizzat bulunan bir şahidin ağzından dinlemek için çok samimi ve içten bir ses tonuyla, ''Keko amca, başınızdan geçenleri bize anlatır mısınız?'' dedi. O anda ev sahibi Hasan da merakla Keko ağaya bakıp olayları dinleme isteğini gözleriyle sezdirdi. ''Kusura bakmayın, ben hiçbir şey anlatamam. Akşam düğündeki Tuncelilerden duyduklarım moralimi çok bozdu. Hala moralim bozuk.'' diye sitem etti Keko ağa. ''Akşam ne duydun ki?'' diye sordu ev sahibi. Akşam masamda oturan Tunceliler ödenmeyen taksitlerden, borçlardan, senetlerden bahsettiler. Borçlarını ödemeyenler hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan bunları birbirine anlatıyor ve gülüyorlardı. Dolandırıcılığı, uyanıklık, açık gözlük sayan Tunceliler vardı. Onlara bir şey demedim ama duyduklarım beni çok üzdü. Eskiden Dersim'de senet yoktu ama ağızdan çıkan her söz senetten sağlamdı. Söz namustu. Bu gece sabaha kadar eski Dersimliler ile yeni nesil arasındaki farkları düşündüm. Kendi kendime munzur suyu gözelerden süt gibi beyaz fışkırır. Bu gözelerin oluşturduğu munzur çayı tertemizdir Dersim dağlarında. Ama büyük ovalara, bilinmez diyarlara uzandıkça, büyük şehirlere dolandıkça kirlenir. Bu nehir Dersim dağlarından ne kadar çok uzaklaşırsa o kadar çok kirlenir. İnsanlarımız da Dersim'den uzaklaştıkça kirlenmişler. yaban ellerde, uzak diyarlarda, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde uzun yıllar kaldıkça bozulmuş ve yozlaşmışlar. Verdiği sözleri tutmuyorlar. Akşam düğündekilerin giyimleri, kuşamları eskiye göre daha güzel ve temizdi. Ama ruhlarında güzellikler kalmamış, karakterleri bozulmuştu. Akşam bizimkilerden duyduklarımdan dolayı bir dersimde olarak çok üzüldüm. Bu nedenle bu gece rahat uyuyamadım, dedi Kekua. Ev sahibi, amca, onlar için kendini üzme. Onların sayısı azdır. Kapitalist gelişme insanların karakterlerini de değiştiriyor. Biz senin 38'de yaşadıklarını merak ediyoruz, deyip misafirini üzen bu konuyu kapatmak istedi. Ev sahibi Hasan da sözünün eri olmayanlardan hoşlanmıyordu ama elinden bir şey de gelmiyordu. Kekua, ben hayatımı anlatırsam size sadece üzüntü ve acı verir. Daha 13 yaşında bir çocukken dağlarda yapayalnız kaldım. Çocukluk çağımda hem babasız büyümenin acılarına katlanmak, hem de aile reisi olarak annemin ve küçük kardeşlerimin sorumluluğunu taşımak zorundaydım, dedi ve hocaya bakarak konuşmasını sürdürdü. Şimdi siz bir öğretmen olarak okul çağında bulunan ve okula gitmesi gereken benim gibi küçük çocukların dağda ne işi vardı? Niçin dağa kaçtınız diye düşünebilirsiniz. O savaş süresinde dersimde 10 binlerce insan, çoluk çocuk dağlardaydı. Ben yaşadıklarıma ve gördüklerime dayanarak diyorum ki, savaş bölgelerinde hak, hukuk, adalet, insanlık kalmaz. Vahşet ve şiddet kol gezer. Bu vahşet ve şiddet çocukları, körpe bebeleri ezip geçer. İnsanların onurlarıyla oynanır. Onlara her kötülük reva görülür. Güçsüz insanlara, silahsız sivil halka ve çocuklara tek çare, tek yol kalır. Ulaşılamayan sarp dağlara, karanlık ormanlara kaçıp saklanmaktır. Kaçamayanlar ise aynı benim okul arkadaşlarımın akıbetine uğrarlar. Olgunlaşmamış ekinler gibi daha yeşil çimen halindeyken biçilip yok edilirler. 38 dersimdeki olaylar konuşulunca çocukluk hayatım bir acıklı film gibi gözlerimin önüne gelir. Unutmak istediğim o kötü sahneler tek tek zihnimde canlanır. Dertlerim depreşir, okula giden çocukları her gördüğümde, ben de dersimde çok kısa geçen okul hayatımı ve vahşetin yok ettiği okul arkadaşlarımı hatırlarım. Ya yanlış bir yerde ve yanlış bir zamanda dünyaya geldiğimi, ya da yerinde zamanında çok güzel, çok doğru olduğunu, bu güzel hayatı bize zindan eden barbarların yanlış yaptıklarını düşünürüm. Bizzat yaşadıklarıma ve savaş sonrası gördüklerime dayanarak söylüyorum. Savaşın acımasızlığı, dehşeti sadece 10 binlerce ölüyle izah edilemez. Savaş hayatta sağ kalan binlerce insanın, binlerce dersimli çocuğun ruhunu da kararttı, mahvetti. Kaba kuvvete, baskıya, silaha, şiddete dayalı değişimler her zaman arkasında 10 binlerce sakat, yaralı, acılı ve dertli insanlar bırakır. Savaştan arta kalanlar sadece binlerce ölü, maddi hasar, enkaz değil, sağ kalanların ruhsal hayatı da yıkıntı ve enkaz halindedir. Sanırım savaşlar hakkında bu söylediklerim bile savaşın mantıksız ve acımasız olduğunu anlamanıza yeterlidir. Savaş içinde çektiğim acıları anlatmak, kapanan yaraları tekrar açıp sizleri üzmek istemem. Hem benim çektiğim çileleri anlatmaya zamanımız da yetmez, dedi Keko. Hasan bir yandan çayları tazelerken bir yandan konuşuyordu. Amca, bugün pazar, başka işimiz yok. Ben de bu olayları bilmek istiyorum. Özellikle sizin gibi kültürlü ve tatlı dilli birinden ve birinci ağızdan dinlemek istiyorum bu olayları. Sizin savaş süresince yaşadıklarınızı çok merak ediyorum, dedi. Başımdan geçenleri anlatmaya bir gün yetmez, birkaç gün lazım. Hele sen bir dersim 38'i anlatmaya başla. Benim yıllık izin hakkım duruyor. Dedelerimizin soyumuzun başına gelenleri öğrenmek için fabrikaya telefon edip bir hafta izin alırım. Seve seve bir hafta evde kalır, sizin gibi canlı tarihi canla başla dinlerim. Öğretmen araya girdi. Dersim 38'deki olayları hep merak etmişimdir. En ufak ayrıntılarına kadar öğrenmek istiyorum. Anlattıklarınızı hikaye şeklinde gazetelere yazabilirim, dedi. Aslında Kekoa çok yaşlandığını ve yolun sonuna yaklaştığını biliyordu. Bu dünyadan göçüp gitmeden fırsat bulduğu uygun bir zamanda savaş içinde tüm yaşadıklarını ve savaş hakkında tüm bildiklerini zaten yakın aile dostu olan öğretmene anlatmak istiyordu. Bildiklerinin bu dünyada kalması iyi olurdu. Açıkça belli etmese bile öğretmenin ağzından gazetelere yazılacağını duyması da Keko Ağa'nın hoşuna gitmişti. Aslında her insan halkının çektiği acıları dünyaya duyurmak ister. Bu çok doğaldır. Keko Ağa'nın gönlünde de hep böyle gizli bir istek vardı. Acıların bir daha yaşanmaması için insanlığa anlatılması, kötülüklerden ders alınması gerekliydi. Yıllarca içinde sakladığı bu sır belki de gazete sayfalarıyla ülkeye ve dünyaya yayılır diye düşündü. Keko Ağa çok içten ve derin bir nefes aldı. Bir Hasan'a, bir öğretmene baktı. İkisinin de dinlemek için can attıklarını, onların çocuk gibi heyecanlı olduklarını gözlerinden anladı. "Madem ki dinlemek istiyorsunuz, hemen fabrikada telefon et, izin al. Birkaç gün evdeyiz, dışarı çıkmıyoruz," dedi. Keko bu son cümleyi sadece öyle laf olsun diye söylemişti. Hasan'ın işe gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Ama Hasan misafirinin söylediğini ciddiye aldı. Hemen fabrikaya telefon edip önemli misafirlerinin olduğunu, bir hafta izinli sayılmasını rica etti müdür beyden. Zaten hak edilmiş yıllık izni olduğundan müdür bey hiç zorluk çıkarmadan güçlü, kuvvetli, çalışkan ve disiplinli işçisine bir haftalık izni verdi. Hasan'ın hemen bir haftalık izin alması misafiri Keko'ya verdiği değerin göstergesiydi. Onun bir haftalık izin aldığını kulaklarıyla duyan Keko Ağa'nın göğsü kabardı. Hasan'ın bu kadar istekli davranışına karşı Keko Ağa, 38'in olaylarını anlatmak zorundaydı. Artık itiraz hakkı kalmadı. Ve Keko dersime ait anılarını, yıllarca bilincinin derinliklerine gömülü kalan tüm bildiklerini uzun uzun anlatmaya karar verdi. Sıcak çayı çok çabuk içerdi Keko. Bardaktaki sıcak çay hemen iki fırtta yudumda bitmişti çabucak. Hasan Keko'nun çayını tazelerken öğretmen Keko Ağa'ya çaktırmadan boş kaseti teybe yerleştirdi ve teybin düğmesine bastı. Öğretmen böyle bir şahidi ve böyle bir fırsatı bir daha bulamazdı. Çünkü 38 dersiminin canlı şahitleri yaşlanmışlardı ve tek tek yok olup gidiyordu. Öğretmen o kanlı geçmişe bizzat tanık olmuş bir kişinin anılarını belgelemenin hüzünle karışık heyecanını yaşıyordu. Bu konuşma, bu hayat hikayesi, bu tarihi gerçek günlerce sürse, onlarca kaset dolsa bile öğretmen olayları sonuna kadar dinlemek ve hepsini tüm ayrıntılarına kadar gerçek şahidin sesinden kaydetmek istiyordu. Canlı şahit, 38'in çocuğu, bugünün yaşlı çınarı, vakarlı tarih abidesi konuşacaktı. Ve çalın tekniği, güzel bir harikası olan kaset çalar bugün yararlı bir işi yapacaktı. Çünkü tarihi bir olayı kayda geçecekti. Kasetçaların içindeki kaset koltuğun yan kenarında sessiz sessiz dönüyordu. Doğduğum yer sivri dağların gökle birleştiği, her tarafı yemyeşil ormanlarla kaplı, her derede suların şarıl şarıl aktığı, sarp kayalarında kınalı kekliklerin öttüğü, dağlarında mis kokulu çiçeklerin açtığı, Batı Dersim'in en güzel köşelerinden biriydi diye uzun bir cümleyle konuşmasına başladı Keko Ağa. Şu Ankara'mızdaki gibi fabrikalar, zehirli atıklar, zehir saçan kömür dumanları yoktu. Ve biz o zaman hava kirliliği gibi bir kelime de duymamıştık. Zaten Dersim dağlarında hala kirli hava söz konusu değildir. Munzur Nehri hala pırıl pırıl ve tertemiz akıyor. Hala alabalıklar nehrin içinde oynaşıyor. Bizim nehirlerin, derelerin suları şu sizin musluktan akan içtiğiniz sudan daha temizdir. Ama biz köylerde bu nehir sularını beğenmiyor, pınarların gözelerinden su içiyoruz. Dersim'de bizim bölgeye okul ilk defa 1936 yıllarında açıldı. O yıllarda büyük karakolların yapıldığı bazı bölgelere karakolların yanına ilkokullar kuruldu. Bizim orada Amutka Karakolu vardı. Siz hiç Uludağların yamacında, zümrüt gibi ormanlar ortasında bir köyde okula gittiniz mi? Munzur Dağları'nda tabiat çok güzeldir. Ve ben tadına doyamadan terk etmek zorunda kaldığım o güzel tabiat içinde yaşadım 13 yaşına kadar. 13 yaşında bu güzelliklerden ayırıp sürgüne gönderdiler beni. Bu büyüleyici güzelliği görmeyenlere izah etmek kolay değildir. Siz hiç Dersim yaylasının koyun kaymağı ile karakovan balını karıştırıp yediniz mi? Bunu damağı ile bizzat tatmayanlara tadını anlatmak mümkün değildir. Biz o zamanlar harika güzellikteki bakir tabiatın içinde yaşayan özgür bir halkın, özgür dağların özgür çocuklarıydık. Devlet veya okulun ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Devletin ilk defa Dersim'in birkaç köyünde 1936'da açtığı okullardan biri de Amutka köyündeydi. Ben 11 yaşında bize yakın olan bu okula başladım. Hiç unutmuyorum. Bizim köye ilk gelen öğretmen bir kelime dımılki zazaca bilmiyordu. Biz çocuklar da bir kelime Türkçe bilmiyorduk. O dönemler Batı Dersim'de çevre köylerin %90'ı dımılki konuşuyordu. Muğla'dan gelen öğretmenimiz bizim hiç Türkçe anlamadığımızı bildiği için ilk gün bir öküzü okul önüne getirdi. Çocuklar ders başlıyor gayrı dedi. Bu öküzün organlarını göstererek Türkçe öğretmek istiyordu bize. Öküz okulun önüne vardığı gibi bulunduğu yere pisledi. Biz çocuklar gülüşmeye başladık. Öğretmen bize sert sert bakarak, ''Bu her gün gördüğünüz boktur. Kibarcası ise öküzün tersidir. Gülmeyi kesin gayrı dedi. Anlayacağınız ben Türkçe öğrenmeye bok gibi berbat bir kelimeyle başladım. Öğretmenimiz her cümlenin sonuna bir gayrı kelimesi eklediğinden dolayı ikinci öğrendiğim Türkçe kelime ise gayrı kelimesiydi. Bu berbat başlangıçtan sonra öküzün yanına varıp sırayla göz, kulak, kafa, kuyruk gibi organları eliyle tutarak bize gösterdi öğretmen. Sonra bizi kırlara, tabiat içine götürüp her varlığı göstererek Türkçe isimlerini söylüyordu. Meşe, armut, ceviz, dut, söğüt. Biz çocuklar ilk günler bu şekilde Türkçe'ye başladık ve 2 yıl içinde gayrı biz de Türkçe öğrendik. İçimizde Türkçe bilenler o zamanlar köylerde tercüman gibi kullanılırdı. Keko'yu pür dikkat dinleyen öğretmen Dersim'de 1936 yıllarında birkaç okul açıldığını ilk defa duyuyordu. O zaman Dersimli çocukların hiç Türkçe bilmemesi de öğretmen için ilginç ve düşündürücü gelmişti. O tam emin olmak için, Keko amca, köyde Türkçe bilen tek çocuk yok muydu, iyi hatırlıyor musun diye sordu. Evet, 1936'da 11 yaşında okula başladım, her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bizim köydeki ve komşu köylerdeki kadınlar, çocuklar hiç Türkçe bilmezdi. Sadece alışveriş için şehirlere giden erkeklerin bazıları çok az ve çok bozuk Türkçe konuşurdu. Ayrıca ailemiz ve oranın tüm yerli halkı bizim dilimizle eğitim yapmayan bu okullara kuşkuyla bakıyorlardı. Çocuklarının kendi dımılki, kırbanç dilini, kültürünü, Alevilik inancını unutup aslını inkar edeceklerini düşünüyorlardı. Kendi adet ve törelerine, kendi diline, kendi kültürüne yabancılaşan öz çocuklarıyla kendi aralarında kopukluk olacağına inanıyorlardı. Bundan dolayı bazen okula giden çocuklara ''Ninan bir yıtık'' yani bunlar Türk olmuş diyorlardı. Ninan bi Türk cümlesi Keko Ağa'yı can kulağıyla dinleyen öğretmenin yine dikkatini çekti. Bu cümle 38'den önce iki toplum arasındaki kültür farklılığını ve aynı zamanda güvensizliği hatırlattı ona. Amca dedi öğretmen, bana göre 38'den önce Dersim'deki sosyal durumu, olayları, çekişmeleri bilmeyen bir kimse 38 olaylarını kavrayamaz. Dersim ile Osmanlı arasındaki kültür farkını ve çelişkileri bilmeyen insanlar 38 olayını sıradan bir polisiye, bir asayiş olayı gibi değerlendiriyorlar. Bize 38'den önceki durumu ve olayları da anlatabilir misin? Birçok insanın 38'den önceki yıllardan hiç haberi yok. Çünkü sizin gibi bizzat olayların içinde olanlar bildiklerini ne anlattı ne de yazdı. Baytar Nuri hatıraları hariç eski Dersimliler tarafından yazılmış başka eserler, kaynaklar yok. Ben Jandarma Umum Müdürlüğü'nün, yani JUM'un yazmış olduğu Dersim isimli bir kitabı okudum. Bu kitapta yazılan bazı ilginç olayları kısaca anlatıp bu olaylar içinde yaşayan sizin gibi canlı şahidin yaşayıp duyduklarıyla karşılaştırmak istiyorum. JUM kitapta özetle şunlar yazılı diyen öğretmen kitaptan okumaya başladı. Dersimliler 4 asır zarfında 40 defa kılıçla tedip ve tenkil yapılmış ise de şekavet yani haydutluk kesilmemiş. 1877'den beri Dersim'e 11 kere askeri harekat yapılmıştır. Aslında sayısı çok fazla ama büyük askeri hareketleri vurguluyor. Çünkü 11 Ağustos 1937 tarihli Tam gazetesinde Latif Erenel tarafından Dersim'e 108 sefer yapıldığı yazılmıştır. Yine JUM belgelerinden özetle 4. Ordu Müşürü Zeki Paşa, Dersim Alevilerinden Hamidiye piyade taburları teşkil etmek, bu yolla Dersim'de sükunet sağlamak istemiş. Fakat Dersimlilerin kızılbaş olması nedeniyle bu istek Osmanlı tarafından reddedilmiş. Aynı kitabın bir yerinde ancak birkaç şaki yakalanır ve öldürülürse, aklı gözünde olan Dersimliler yıldırılır. Yani Dersimliler akılsızdır demek istiyor. Ama yine aynı kaynakta Dersim halkı son derece zeki ve kurnazdır diye yazıyor. Jum'un iddiasına göre 1914 Kırgan aşireti Sin Nahiye müdürünü nahiyeden kovuyor. Osmanlı Kırgan aşireti üzerine asker gönderiyor. Kırgan aşiretine birlikte direneceğiz diye vaatte bulunuyor Sey Rıza. Fakat hareket başlayınca Sey Rıza hükümet kuvvetlerine iltihak ediyor. Bu hadise Kırganlılarla Abbasanların arasını açıyor. Jum'un belgelerinde 1877-78 Osmanlı-Rus seferi sırasında alay komutanı Ali Şefik Bey tarafından Kırganlılar üzerine 15 gün kadar süren hareket yapılmıştır. Fakat diğer aşiretler arasında başlayan kaynaşma bu hareketin fazla devam ettirilmesine mani olmuş ve 1000 kadar davar ele geçirilerek harekete nihayet verilmiştir diye yazılmış. Öğretmen kitaptan 938'den önceki olaylar hakkındaki alıntılara devam ederken, "Ne bıra bıra, keşke sadece davarlara el konulsaydı," dedi Keko. "Kadınlara bile davar gibi el konuldu. Size hiçbir kitapta bulunmayan çarpıcı bir örnek vereyim. 1926'da Batı Dersim'e yapılacak olan saldırıyı önceden haber alan silahlı erkekler ormana kaçmışlar. Kocaç bölgesine baskın yapan komutan erkekleri evde bulamayınca Reskan Ezbeti'nin onlarca kadın ve çocuğunu alıp götürmüş. Bunların bir kısmını generaller hizmetçi olarak kendi evlerinde çalıştırmışlar. Birçoğunu çiftlik sahibi zenginlere hizmetçi olarak vermişler. Bu kadınlar yıllarca köle olarak ücretsiz çalışmak zorunda kalmışlar. Onlardan 2 yıl haber çıkmayınca köylüler onların öldürüldüklerine inanmışlar. Umudu kesilen kocalar 2. kez evlenmişler. Bu kadınlardan 3'ü Çemiş Gezek, Oski yani Paşacık köyündenmiş ve bu 3'ünü Kayseri'ye götürmüşler. Biri Fike, biri de Fike'nin evli olan kızıymış. 3. kadın ise Süleyman'ın karısıymış. Kayseri'de birbirine yakın evlerde 2 yıl hizmetçilik yapan ve 3'ü de birbirine akraba olan bu kadınlar gizlice kaçmaya karar vermişler. Zifiri karanlık bir gecede Kayseri'yi terk etmişler. Hep güneşin doğduğu yöne yani doğuya yürümüşler. 1001 zorlukla tam 1 ay sonra Dersim'deki köylerine varmışlar. Bunlardan Uskihli Süleyman'ın karısı Kayseri'deki esir hayatından tam 2 yıl sonra evine vardığında kendinden küçük olan bacısının kendi kocası Süleyman'la evlendiğini ve bir çocuk sahibi olduğunu görmüş. Kaderin kötü ve acı cilvesi öz bacısını ona kuma yapmış. 1926'da zorla götürülen bu kadınların çoğu tam 12 yıl sonra 38'de Dersimliler batıya sürgün edilince tekrar akrabalarına ulaşabilmiş dedi Keko öğretmene hitaben. Demin doğru söyledin. Sizin yaştaki okur yazar insanların 38 olaylarından biraz haberleri var. Ama 38 öncesinde olup bitenlerden hiç haberleri yok. Zaten bu konuda yazılı kaynak da yok ki okuyup öğrenesiniz. Siz dinlemekten sıkılmazsanız daha eski olaylardan başlayalım dedi. Eski dönemlerde yabancı güçlerin Dersim'in Sarp dağlarına giremedikleri tarih kitaplarında da yazılıdır. Bunları sadece Dersimlilerin yiğitliğine bağlamak yanlış bir değerlendirme olur. Haşin arazi yapısı Sarp ve Kayalık dağlarımız yabancı güçlerin önünde en büyük engeldi. Ben herkesçe malum olandan, bilinenlerden ayrı olarak bilinmeyenleri anlatmak istiyorum bugün. Yani kendi yaşadıklarımı, gördüklerimi ve kendi düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Dersimliler 1938'e kadar 5 asır işgal edilememiş ve katliam görmemişti. Yani %95'i Alevi olan Dersimliler bulunduğu bölgede kendi içine kapalı bir toplum olarak bu vahşi tabiat içinde bu bakir topraklarda asırlarca özgür yaşamıştı. Senin anlattığın gibi 5 asırda 40 kere, hatta başka bir kaynağa göre ise 108 kere kılıçla silahlı saldırı olmuş. Kılıç, kalkan ve silahlar döneminde de mutlaka çok can kaybı olmuş. Ama Osmanlı merkezi Dersim'i 5 asırdır işgal edememişti. Bazı dönemler Osmanlı ile idari ilişkiye de geçilmiş, fakat Dersim ile Osmanlı'nın ilişkileri çok zayıfmış. Aslında Osmanlı zenginliklere el koymak, ganimet almak için sefere çıkardı. Bağdat'ın, Halep'in, Şam'ın, Mısır'ın çarşılarındaki gibi zenginlik yoktu Dersim'de. Yani ganimet bakımından yoksul olan Dersim Osmanlı'nın ilgisini çekmiyordu. Bundan dolayı da belki de Osmanlı tüm askeri gücünü Dersim'e sevk etmeyi düşünmüyordu. Osmanlı döneminde Toroslar'da veya Anadolu'da değişik yıllarda tam 17 kere büyük Alevi katliamları olmuş. Zaten Batı Dersimliler yaklaşık 5 asır önce 1514'te Yavuz'un İran seferi dönüşünde 40 bin Alevi'yi kılıçtan geçirdiği yılda kaçıp bu dağlara yerleşmiş. Ama Horasan'dan Doğu Dersim'e göçün tarihi ise çok eskiymiş. Belki de Dersimliler çok eskiden Horasan'a gitmiş ve tekrar geri göç etmişlerdir. Bunların tespiti zordur. Keko sözlerine devam ediyordu. İstanbul ve Ankara ile Dersim'in ilişkilerini anlamanız için size bugüne kadar belki de hiç duymadığınız 938 öncesindeki olayları uzunca anlatmak zorundayım. Anlatacağım tarihi olaylar biraz can sıkıcı olabilir ama ancak 38'den önceki ilişkileri, zıtlıkları, yani nasıl ve niçin 38'e gelindiğini bilirseniz 1937-38 yıllarındaki olayları iyi anlayabilirsiniz dedi ve eski olayları tek tek sıraladı. On beşinci ayrımın sonu. Sayfa 150.